RS Otomotiv grubunun sunduğu Otomobil Adamlar başlıyor.
RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Balkan ve Turgut Yüksektaş'la Otomobil Adamlar, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit daha gelemedi tabii, hoş geldiniz diyoruz da Halit hala uzaklarda, bayram tatilini devam ettirenlerden bir tanesi. Halit, ne haber, nasılsın?
Vallahi iyidir. Yani memlekete geldim, Manisa'ya, bilenler biliyor nereli olduğunu.
Ya senin nereli olduğunu bilmeyen kaldı mı?
Kaldı da acaba, tabii o da ayrı bir konu. Yani işte bayramın, ama tabii bayram tatilinin ilk günlerinde gelmedim buraya ben. Salı günü geldim. İşte bugün de bu yayından sonra yola çıkmayı planlıyorum. Tabii yolun kalabalıklığını da biliyorum. Böyle sakin sakin, bol molayla, mümkün olduğunca farklı yollar kullanarak. O da şu, buraya gelirken evet otoyolu kullandım ama Susurlu'ya kadar kullandım. Susurluk'ta otoyoldan çıktım.
Düzdağ'a gittin.
Düzdağ'a gittim.
Gittin değil mi?
Doğal olarak. Ondan sonra eski yoldan devam ettim Manisa'ya. Eski günleri yad ettim. Eski yol daha tenaydı zaten. Ve tabii otoyolda tabii ister istemez yüksek hızla gidiyorsun. Hani 120'ler, 130'lar. O arada böyle 90-110 arası hızlarda yerine göre daha az yakıt tüketerek daha keyifli bir sürüşle Manisa'ya kadar geldim. Valla dönüşte de aynısını yapmayı planlıyorum, açık söylemek gerekirse.
Ha, Düzdağ'da depoyu fullleyip ondan sonra İstanbul'a kadar non-stop.
Yani olabilir, neden olmasın diye düşünüyorum şu anda.
Şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Biz bu geçen haftalarda işte yayın yaptığımız zaman sen de ben de söylemiştik. İşte bir kavimler göçü vesairesi olacak mı gibi beklentimiz vardı. Ama çok öyle bir şey olmadı bu bayramda. Yani böyle ben ya şöyle bak. İlk cuma günü mesela yola çıktım. Ben bir Bursa'ya kadar gittim geldim. Nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Bayağı bomboş bir yolda gittim geri geldim mesela aynı gün.
Bu bayram tatilinde günlere bölündü trafik. Ha, bu arada çok fazla insan da yola çıkamadı. Bunun tabii bir henüz daha yaz gelmedi. Hani deniz tatilcileri için bir anlam ifade etmedi bu bayram tatili ağırlıklı olarak baktığında. Hoş, bazı ya mesela Çeşme'de otel dollukları %100'e gelmiş diye bir haber okudum. Ama yani zaten kaç yatak var, ona bakmak lazım. Ama dediğim gibi hani cuma, cumartesi, pazar, ben düşün ben de salı çıktım yola yani. Bir dağınıklık var ama bugün ve yarın dönüşte daha net göreceğiz ne olduğunu.
Ha, toplu dönüş
daha iyi anlaşılacak. Tabii herkes son güne kadar kullanmak istiyor tatili sonuçta.
Valla bu arada İstanbul trafiği ve kalabalıklarını düşününce ya bırak İstanbul'dan birilerinin gitmiş olmasını, neredeyse Türkiye İstanbul'a gelmiş gibi durumla karşı karşıyayız biz. Yani böyle hani şey vardır ya, işte herkes geçen haftaki yayında da söylemiştik ya, herkes bir gitsin de şöyle bayramda rahat rahat bir İstanbul'u gezelim gibi bir niyetimiz vardı. Hiç öyle bir şey olmadı yani, hiç ama.
Ya ama bak, bu ilk defa olmuyor ya, son birkaç yıldır bununla karşılaşıyoruz ya. Ben hani İstanbul'da geçirdim son birkaç bayramı mesela. Normalde trafiğe her gün çıkmayan insanlar da bayramda otomobille çıkıyor biliyorsun. Bir de İstanbul'a gelenler de var.
Ya burada şeyi yani, de gördük çok fazla. Çok o konulara girmedik bugüne kadar ama maalesef İstanbul'da çok fazla da mülteci var. Belediye otobüsleri vesairesi bedava olduğu andan itibaren de özellikle işte Eminönü, Fatih, Aksaray vesaire bu gibi yerlerde inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Nasıl olsa bedava ve hani dışarı çıkmayacak olanların bile kendini dışarıya attığı bir süreç yaşamaya başlıyoruz.
Bir de havalar da güzel gidiyor.
Hava da güzel. Baharın ilk günleri ne yapacağız evde deyip herkes kendini bir dışarıya atmaya başlıyor ve trafik içinden çıkılmaz bir hale geliyor şu anda İstanbul'da.
Abi çok basit bir mantığı var bu işin. Bunu daha önce de birkaç yayında söyledik abi, büyük ihtimalle. Ya İstanbul yükünü tutalı çok oldu. Yani İstanbul'un coğrafyası, büyüklüğü, altyapısı bu nüfusu kaldıracak düzeyde değil. Bu aşamadan sonra kim mesela ben İstanbul trafiğini düzeltirim diyorsa hayatta inanmam. Çünkü yolların kapasitesi artı nüfus ve araç yoğunluğuna baktığın zaman bunun imkansız olduğunu görüyorsun. Hafifletmek için önlemler alırsın. Ama sürekli artan bir nüfus var. Sürekli
ya peki bir, yani. Bir soru sürekli şimdi hani. Abi bu fiyatlarla bu şehirde nasıl yani nüfus azaltmak diyorsun ya. Abi öyle fiyatlar öyle şeyler görmeye başladık ki artık Avrupa'nın jet sosyetenin gittiği yerlerdeki fiyatları biz İstanbul'da normal kafelerde, restoranlarda ödemeye başladık. Daha doğrusu ödememeye başladık. Gitmemeye de başladı insanlar. Ha, diyeceksin ki oğlum gitmiyor da her yer dolu. Evet, gidebilen bir kesim var. Ya. Ama orta segment dediğim segment artık yavaş yavaş kenara çekmeye başladı kendini.
Ya Turgut, Allah'ını seversen bunun hesabını yapmak kolay. Hani hep şey hesapları yapılıyor ya, Türkiye'de işte sermayenin veya paranın işte yüzde bilmem kaçı sadece %10'luk kesimde. Ya 85 milyon zaten 8,5 milyon yapıyor.
Tamam, onlar yani, geziyor, yiyor, içiyor.
Onlar dolduruyor zaten. Evet, onlar dolduruyor zaten ya buraları.
Bu hafta
hiç abartmaya gerek yok.
Bu hafta bir tweet de gözüme çarptı. Şöyle bir cümle kullanmışlar ki bence çok doğru bir cümle. İstanbul'daki her şeyin fiyatı artık en üst düzeyde alabilecek olana göre. Evet. Ayarlanmış durumda. Alabilen onlar alsın, diğerleri almasın. Hatta tweetin altında şey vardı işte, bir tane kurabiye 120 lira falan, hani böyle.
Gördüm ya.
Gördün abi, değil mi onu?
Görmem mi? Twitter'daki paylaşımları takip et. Yunanistan adalarına veya evet. Yunanistan'a giden tatilciler ya da İtalya'ya şuraya buraya gidenler şey paylaşıyorlar, hesapları. Hatta yani geçen gün şey gördüm, Rusya'dan paylaşılmış. Diyor ki adam, bak bunları yedik. İstanbul'dan ucuza geldi. Onlar mı savaşta, biz mi savaştayız anlamadım diyor.
Evet, doğru söylüyorduk. Ve biz İstanbul'da, ben de çok en ucuz şeyden örnek vereyim. Sanayi girişlerinde falan vardır ya böyle kol böreği. Yani çok severiz biz, tamam mı?
Tabii,
hani,
tabii,
abi ben tabii. 15 lira falan ödüyordum. Geçen oğlumla girdik, 300 lira ödedik ya. İki kişi.
Ya bak,
bir tane çocuk. Oturdu, 300 lira yani. Abi kol böreği 300 lira olmaz ya. Hani.
Abi olmaz ama şimdi. Hani.
Ya, kol böreği olmuş ama resmen hani.
Abi bak, gerçek enflasyon üzerinden hesap yapılsaydı şimdiye kadar hepimiz daha iyi gelirlere sahip olacaktık.
Ama bunun gelirle falan şey yok ya. Yani artık şey.
Yok şunu söylemek
istiyorum. Çok saçma bir yere gitti bu iş.
Pandemiden beri hani açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında fark olunca, ciddi fark olunca, hatta bunu söyleyebiliriz herhalde. Esnaf veya bu tüccar tacir takımı geleceğin enflasyonunu da fiyatlamaya başladı. Ve ondan sonra da hoşlarına gitti. Tamam mı? Ve fiyatlar böyle abuk subuk yerlerde geziyor. Yani Avrupa'daki çoğu ülkeden pahalıyız ya.
Ve o ödeniyor ya. Hani yani. Ödenebiliyor olması, işte mekanların yani dolu. Ben geçen gün şey var, sen de görmüşsündür. İşte Alaçatı'da villaların aylık kirası 500 bin lira falan. Ne yapıyorsunuz ya? Aylık kira 500 bin lira nedir? Nedir yani?
Ya, saçma sapan. Bak bir de şu var. Ben şunu da anlamıyorum. Oraya o parayı verebilen insanlar normalde yazlık evi olur zaten ya.
Yani
alabilir evet. Herhalde yani. Ayda 500 bin lira, 3 ay kiraladım 1,5 milyon lira. Abi zaten sen ona parayı verebiliyorsan senin zaten yazdığın olması lazımdı. Yani olur yani. Benim kafam böyle çalışıyor maalesef. Neyse, ekonomi programına dönmeyelim de.
Ama dönelim, bayramda da bunu konuşuyoruz. Hani şeker, biz hep şey evet, konuşuluyor evet. Bizim programda. Hatta bırak bizim program, Türkiye'de en çok fiyatı en çok konuşulan şey otomobil değil mi? Otomobil fiyatları ne kadar arttı? Otomobil fiyatları şu kadar. Tamam da lan kol böreğinin fiyatı arttı. Bırak şey otomobili. Evet. Hani buradan buraya gelir mi? Ya kahve içemiyorsun Halit, yani saçma sapan bir yerdeyiz şu anda.
Yani yani et fiyatından süt fiyatına, peynir fiyatına vesaire, bir de en kötüsü şu. Artık fiyat algımızı kaybettik.
Evet. Evet.
Ne pahalı ne ucuz bilmiyoruz. Bundan da faydalanan çok var. Çok var yani. Çünkü gidiyorsun işte kahve diyor ki 80 lira. Ha, ucuz mu pahalı mı bilmiyorum.
Şeyi de kaçırdım ben bu arada. Hani biz işte sen de ben de otomotivin içindeyiz ya. Sana da çok geliyordur. Abi şu arabayı alacağım, fiyatı uygun mu? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum ki, yani. İkinci elde bir araba söylüyor. Hani bunu alacağım, sence fiyatı uygun mu? Vallahi bilmiyorum. Yani ne kaç parayı kaçırdık çünkü biz orada.
Tabii. Yani bak geçen bir haber gördüm. 1 milyon liranın altında 8 tane model kalmış Türkiye'de. Büyük ihtimalle yaz sonuna kadar hiçbir kalmaz.
Evet.
Tamam mı? Hepsi 1 milyon üzerinde olur. Abi atın sıfır bari de, bari 100 bin lira diyelim yani.
Hayır, gelirden de sıfır atıyorsun ya, o saçma. Ben geçenlerde şey hesabı
olsun.
Yaptım.
Ama hiçbirimiz bak 1 milyon maaş almıyoruz ya, o yüzden rahat ol. Yani.
Ben 2012-2013 yıllarında elde ettiğim aylık geliri dolara çarptım. Deli para kazanıyormuşum gibi geldi bana. Hani bugün öyle bir şey yok.
Tabii. Yani 98'de ben haber müdürüydüm Otoşor dergisinde. O zaman aldığım maaşla bir tane Renault 9'um vardı. Annemin rahmetlinin aldığı zamanında. Arkadan bir kamyon çarpmıştı. Hatchback onu. Renault 11 olmuştu. Onu verip 2 yıllık krediyle, ki 3,5 falan gibi galiba faiz. 0 kilometre tipo almıştım ya. Ve ödeyebilmiştim. Üstelik ev kirası veriyordum. Yani düşün. Üstelik gerektiğinde anneme para yollayabiliyordum. 98 yılından bahsediyorum ha. Ben sadece haber müdürüydüm. Benim üstümde yazı işleri müdürü vardı, yayın yönetmeni vardı. Hani orta kademe yönetici bile olamamıştım aslında tam anlamıyla baktığımda.
Hayır, bir de hayat bizi öyle bir alıştırdı ki biz mesela kahve içmeden duramıyoruz şu anda. Kahve içmemiz gerek. ne bileyim kahvaltıyı şu dışarıda an, yapmamız gerek yok, gerek. Yani. Yok ya dedim mi bunlar hiç. Rutin alışkanlıklara döndüğü için bunları ben mesela 10 sene önce tatile gidebildiğim otellerin bugün önünden geçerken ya buraya girilmez falan diyorsun. Hani 10 sene önce biz buraya abi, gidiyorduk.
Ya onu geç sevgili kardeşim.
Nasıl bayram programı oldu yalnız ha?
Tabii bak İstanbul'a, Antalya'ya, Bodrum'a ne bileyim işte İzmir'e otomobille gelmeye kalktığını düşünsene kaç liraya mal olduğunu gidip gelmeye.
Yani 5
otel geldi. Paraları, benzin parası, osubuz. Abi bunlar küçük paralar değil ya.
Evet, onunla tatil yapıyoruz.
Şey yok yani. Evet. Neyse, tatil demişken geçen şeyi de gördüm. Bak sevgili Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada ilk 5 gündeki kaza sayılarını falan sen de görmüşsün.
Görüyorum. Her gün açıklıyoruz.
Evet. Abi yani hani ilk 5 günü ben söyleyeyim. Sadece geri kalan zaten yükseliyor sürekli. Abi 5 gündeki hani bak şey açısından ilk 5 günü veriyorum. Dağınık halde yollara çıkılmıştı. Ve bu 5 günün bir kısmı da bayramın ilk günü falan hani baktığında 3071 kaza almış bunlar kayda girenler de bu arada.
Bakan her yani gün günlük 600 ortalamamız var ya.
Evet.
600 ortalama.
38 kişi ölmüş ilk 5 günde bak. Hiç trafik yoğunluğu yok, bir şey yok. Hava güzel. Hani yağmur yok, sis yok, bir şey yok, hiçbir şey yok ya. 5026 yaralı abi, 5026 yaralı. Savaşta mıyız arkadaş ya?
Ölümlü kazalara maalesef özellikle hepsine bakmaya çalıştım. Ben dedim ya İstanbul dedim, vaktim de vardı. Oğlumla beraberiz zaten bayramın ilk günden itibaren. Hemen hemen tamam bizim anlattığımız konularla alakalı.
Hepsi. Abi, normal hepsi yani.
Yani birazcık babacığım, dikkat, birazcık şey.
Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Sebepler belli, sonuçlar belli.
Geçen bir tanesiyle yani, ilgili ben paylaşım yaptım sosyal medyada ve hızla ilgili söyledim. Altına şöyle bir yorum geldi. Hız kaza yaptırmaz, nereden çıkartıyorsunuz bunları? Diye bir yorum geldi ya.
Tabii.
Hız yüzünden tabii, kaza olmaz, kötü şoförlük yüzünden kaza olur. Ben bilmem kaçla gidiyorum, hiçbir şey olmuyor. Zaten bir kere olacak hani yani, Allah göstermesin olmasın da. Olacaksa bir kere olacak zaten o süratlerle.
O kazanın olup olmadığını da anlamayacak zaten. Büyük ihtimalle. Ben fizik kanunlarına bu kadar uzak bir toplumun, yani bilmeyen bir toplumun bu halde olmasına şaşırmıyorum. Eğitim sistemimizin eksikliklerinden bir tanesidir. Bu kadar basittir. Fizik ya fizik. Bu kadar basit yani. Ve şey zannediyorlar. Hani otomobillerin yapıldığı o metalin, hani anladın mı? 0.7 milim sacın çok acayip koruyucu falan olduğunu zannediyorlar.
Şeyi gördün bu hafta, sen de paylaşmışsın onu. Bir ara ben atacaktım ama sonra senin tweetini gördüm. İşte Volvo'larda bugüne kadar hiç ölümlü kaza olmadı falan. Ya abi hani sırf etkileşim için tamam mı? Hani bunu evet atıp ya. Şimdi ona yanıt verince de bu sefer etkileşime de hani katkıda bulunmuş ya, oluyorsun etkileşim, tamam mı? Önünü düşün insanın. Millet
bana da yazdılar abi etkileşim için yapıyorlar, sen de etkileşim verdin diye. Fark etmez sevgili kardeşim. Doğruyu bilsinler. Böyle saçma sapan haberlerle insanları kandırmasınlar. Yani yok böyle bir dünya. Bu arada Ülkü Adatepe, Atatürk'ün manevi kızı bir Volvo'nun içinde ölmüştü.
Ha bu arada Sakarya Volvo iyi de kötü değil. Yani. Bu sadece fizik kuralı dediğin değil. İçin söylüyorum. Yani
ya bir arkadaş daha şey yazdı. Hani esprili bir şey, ironi yaptı tabii o, biliyorum onu. Ben de ya ben Volvo'nun güvenlik merkezine gittim. Yıllar önce bir kaza testi yaptılar bizim gözümüzün önünde. Dalga mı geçiyorlar yani? Biz mi bilmiyoruz bu tamam, işleri?
İşte bunları dedim ya yani. Evet çok güvenli otomobiller yapıyorlar. Sadece Volvo değil birçok marka şu anda güvenlik evet. Güvenlik testlerinden 5 yıldızı ama sen gidip de 200'e çarparsan güvenlik kalmıyor kardeşim. Kalmıyor yani.
Hiçbir otomobil ya bak 200'ü çarpışma hızı saatte 100 kilometre olsun sağ çıkabileceğine dair çok büyük şüpheler uyanır bende yani. Çok zor. Çok zor. Şanstır yani biliyorsun. Şanstır. Bu arada sıradan bir marka olarak görülen Renault'dur. Euro NCAP 5 yıldızı ilk alan. İlk açıldığında Euro NCAP.
Geçen,
yani bu iş öyle marka işi değil. Bu iş mühendislik işi.
Geçen şeye giderken Bursa'ya giderken arkadaşlar vardı. Onların küçük kızları vardı. Şey dediler. Aa tamam güvendeyiz. Niye? Turgut abi çok yavaş gidiyor zaten. Bak çok yavaş gidiyor. hani benim algım öyle olmuş. Herkes kemerlerini bağlasın falan dedim araca. Bağladık tabii, zaten. Tabii. Senin arabanda bağlanıyor biliyoruz falan. Hani dedim ki yani bir de o zorlu çocuk falan olduğu zaman daha bir hani şey daha da bir güvenli gidiyorum. Çünkü hani ne yapacağı belli olmaz vesaire bilmem ne. Daha ha tamam Turgut abiyle gidiyorsak tamam güvenli gidiyoruz. O zaten yavaş gidiyor. Yani algı yavaş gidiyor. Aslında yavaş değil normal standartlarında gidiyorum yolun. Ama yolun standartı.
Diğerleri hızlı gidiyor.
Diğerleri hızlı gidiyor. Aynen öyle.
Diğerleri hızlı gidiyor.
Vardı bu ya hafta.
Ya bak onu anlatayım mesela ben yani yolda da rastladım. Surluğa kadar otoyoldan geldim dedim ya. Ya arkadaş şöyle bir şey olabilir mi? İzmir'e gelen otoyol işte 3 şeritsin zaten. Hani 140 biliyorsun orta limit. Hı hı. Ben hiç 140'la gitmedim. Yani gitmem de niye gideyim? Abi en hızlı şerit en sağ şerit. Daha doğrusu en rahat şerit en sağ şerit yine. Fakat işin ilginç tarafı şu. 120 ile en sağ şeritten gidiyorum. Tamam mı? Adam gelip arkama selektör yaptı ya. Yani
o şeydir. Halit abi seni tanıyoruz falandır ya, ben bence.
Değil ya. Hani, anladın mı? Hiçbir mantığı yok ya. Arkadaş en sağ şeritteyim ben. Bana niye selektör yapıyorsun? Deli misin yani? Git en son şeritten git yani. Bir de böyle dengesizlikler var. Yani iş artık ya şeyi gördüm. Bursa'ya doğru gelirken iki tane uzun tünel vardır.
Evet.
Bilirsin sen.
Biliyorum.
Yani çok abi orada makas atan vardı ya. Arkadaş tüneldesin, orasını 80'le gidilmesi gereken bir yer. Hani zaten 80'le gitmiyorsun, bir de üstüne makas atıyorsun. Ya birine tıklasan biz bütün tünel içindeki araçlar birbirimize gireceğiz.
Evet.
Kaçamayacağız, çıkamayacağız bir yangın çıksa.
Ama işte o adam ya, oradan çıktıktan sonra şu abi tünelde bir makas attım. Abi feci şoför, çok iyi adam falan. Böyle anlatılıyor bu adamlar.
Dün İzmir'den Manisa'ya dönüyorum. Sabuncubeli tüneli var yaklaşık 4 kilometre. Ve İzmir'den Manisa'ya gelirken yokuş aşağı. Hı hı. Tamam mı? Ben işte Çiçekli falan bilirler bu taraftakiler. Oralarda bir tane araç geçtim. 80'le gidiyordu. Orada da 90 normalde zaten, hı hı, hız limiti. Ben de 90'la gidiyorum. Geçtim. Bir de viraja gelirken bir frenler yaptı falan. Eyvah dedim yani. Belli acemi. Hani, hı hı. Çünkü öyle bir frenlik viraj yok. Abi geldim. Tünele 80. O araç, o sürücü 100'le geçti beni tünelin içinde. Tünelden çıktık gene 80'e düştük yani sürücü. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya?
Hadi bunu açıklasınlar ya. Hadi.
Ya hakikaten nasıl bir mantıktır bu? Ya akıllıdır gibi değil yani. Akıllıdır gibi değil.
Halit bir ara verelim. Aradan sonra şu şeyi konuşalım. Elektrikli otomobiller yollarda neler yaşadılar? Çünkü o da çok merak ediliyordu. Onu konuşalım. Alfa Romeo Milano. Belki ikinci bölümde yetiştirebilirsek, üçüncü bölümde onu da mutlaka konuşmamız gerek. Unutursam hatırlat diye söylüyorum sana konuları.
Tamam.
Kısa bir ara aranlardan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Bayram tatilinde otomobil kullanıcılar içerisinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de elektrikli otomobiller. Bu seyahat sürecinde ya da bayramda kavimler göçü bekliyorduk ya, burada neler, hı-hı, yaşayacaklardı. Çok beklenildiği gibi olmadı Halit. Gayet hani herkes...
Ya beklenildiği gibi
tabii
olmadı.
Tabii yani bence herkes böyle bir tedirgindi, ne olacak, nasıl olacak falan diye, ama böyle herhangi bir sorun yaşanmadı. En azından bize yansıyan, bize ulaşan ya, şöyle, ya da haberlere yansıyan şey olmadı.
Ben orada biraz takip etmeye çalıştım paylaşımları falan. Genel olarak bir problem çıkmadığı doğru ama bazı hani kendine güvende hissetmek isteyen herhalde elektrikli araç sahipleri önceden tabi randevu da alabiliyorsun ya, hı hı. Randevularını almışlar şarj istasyonlarından ama gitmemişler. Sen tabi randevu alınca orası belli bir süre kapalı kalıyor.
Evet o ciddi. Ama oradaki şeyi şöyle de yorumladım ben aslında. Ya trafik olur, ben şu saatte ancak varabilirim diye o saati almışlar. Ama trafik olmayınca böyle bir saçma sapan bir şey oldu aslında orada. Çünkü trafik yoktu gerçekten.
O zaman
gerçekten.
İptal et abi. Tamam da randevunu
i̇şte iptal etmemişler aynen. Randevu konusu en sıkıntılı noktalardan bir tanesiydi aslında.
Tabii bazı noktalarda da şimdi daha önceki bir yayında da ben söylemiştim ya, mesela İstanbul-İzmir arasında çoğunlukla da elektrikli otomobillerin menzili şu anda hani 400-600 kilometre arası, genelde 500 kilometre, 450-550 kilometre arası diyelim. Dolayısıyla İstanbul'dan çıktıklarında yaklaşık aynı yerlerde şarjları İşte %20'nin altına inecek belli. O da genelde işte Bursa Balıkesir aralığında bir yerlerde oluyor. Oralarda bekleyenler olmuş. Ki oralara yeni şarj istasyonları da kuruldu bu arada. Yani sayıları arttı, bayağı arttı. Ya ister istemez beklenecek tabii ki. Bunun kaçışı yok. Bunu biliyoruz. Bunun yaşanacağı da belli. İşte günlere dağılmış olması bu bayram tatili gidişinin diyelim. Bunu sağladı ama bugün ve yarın ne olacak merak ediyorum. Ha bu arada şey zannetmesin insanlar. Oh bak elektrikli otomobiller aldılar, rezil oldular. Öyle bir derdimiz yok. Öyle aldılanmasın. Sadece olacakları söylemeye çalışıyoruz.
Ben bununla ilgili bir tane tweet attım. Hani beklenildiği gibi olmadı çok şükür. Hani gayet normal insanlar ulaştı. Alta çok fazla yorum geldi. İnsanlar yaşadıkları süreçleri de anlatmışlar. Bir tane şey yaptı. Ha, geldi gene elektrikli otomobil güzellemecisi falan. Bir dedim ki bana mı diyorsun?
Aa, sen düşman değil miydin?
Ben düne kadar elektrikli otomobil düşmanıydım. Yani güzelleme yapacak adam ben değilim. Ama yani şeyi kaçırıyor insanlar. Var olanı fotoğrafladığında bir taraftan olmak zorundasın. Hayır değilim. Şu ana kadar süreç gayet iyiydi. Orada tabii şey önemli. Ne kadar otomobil çıktı, alta gelen yorumlarda şey çok fazlaydı. Planlamayı doğru yapanlar, ki biz hep söyleriz, elektrikli otomobil kullanacaksanız evet bir hayat planınızın olması lazım, seyahat planınızın olması lazım. Dakika dakika yazan arkadaşlar vardı. Şu kilometrede şuraya geldim.
Evet.
Bu kadar şarjım vardı, bu oldu diye yazanlar vardı. Kendine güvenemeyip, ya ben elektrikli otomobilim var ama kendime güvenemedim, hiç elektrikli çıkmadım diyenler var. Kabul edelim, seyahate çıkmamış çok fazla kişi var. Şimdi bu sanki bir tık yanıltıcı mı olacak? Hani Kurban Bayramı'nı da okul tatilinde görmek gerekir mi bunun için? Ama en azından şeyi gördük. Planlamasını doğru yapanlar gayet sağlıklı bir şekilde elektrikli otomobilde seyahat edebiliyorlar. Bu arada Türkiye'nin her tarafında, sadece tatil bölgelerinde değil, çok uzaklara giden değil arkadaşlar tabii. Da vardı. Onlar da paylaşmışlardır tabii. Burada.
Ya şöyle bir gerçek var. Elektrikli otomobille yaşamayı öğrenene kadar, ki öğrenmek gerekiyor çünkü bu ayrı bir proses. İşte şarj etmesi, nerede şarj edeceksin, nasıl randevu alacaksın, nasıl seyahat planlaması yapacaksın, ki elektrikli otomobillerin bir kısmında buna uygun kendi yazılımları da var biliyorsun.
Evet.
Yani oraya giriyorsun, işte şurada dur diyor, burada dur diyor vesaire gibi. Yani o başka bir kültür gerektiriyor. O kültür yeni oluşuyor daha. Ama dediğin gibi hani Kurban Bayramı'nda ne olur ne biter onu bilmiyoruz. Fakat çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bir Twitter paylaşımı, X paylaşımıyla karşılaştım. Diğerisi şey diye yazmış. 1000 tane otomobil aynı anda şarja takıldı, hiçbir şey olmadı. Lan Türkiye'de 1000 tane elektrikli otomobil şarja takılsa ne olur ki? Anladığım kadarıyla orada biraz hani benle de ilgili bir durum olabilir. Benim hep söylediğim şey var ya, aynı saat aralığında 1000 tane otomobil, elektrikli otomobil İstanbul'dan İzmir'e yola çıkarsa kaç tanesi varır? Herhalde bu böyle kulaktan kulağa sadece 1000 taneye düşüne, 1000 tane araba Türkiye'nin herhangi bir yerinde hani.
Yok, o haber aslında şöyleydi. Türkiye'de ilk defa aynı anda 1000 araba şarj edilmiş. Hani bu bir ilk gibi bir şey.
Oradan sonraki bir takım hani ona eklemeler var. Yani başkaları da paylaşmış buna benzer şeyler. Orada hatta birisi şey demiş ya, Türkiye'nin elektrik üretimi şu kadar bilmem ne megawatt. Hani ne olur ki?
Ne olur 1000 araba
şarj. Saçmalık tabii yani. Elektrik konusunda bir problemimiz yok bizim. Sadece araç ve şarj sayısı hani hikayesi var orada.
10 binleri 20 binleri de görecek. Yani o günleri de göreceğiz.
Tabii ki göreceğiz. Bunun kaçışı, yani kaçıştan kastım şu. Bu gidiş oraya zaten, ama önemli olan bizim bazı, Türkiye'de bazı rotalar çok yoğun. İşte İstanbul İzmir, İstanbul Ankara, İstanbul Antalya, Ankara Antalya vesaire gibi. Bu yoğun rotalarda bunu çözmek o kadar basit değil. O yatırımları yapmak o kadar basit değil. Hikaye bu.
Benim paylaştığım tweet'teki kullandığım fotoğrafı bir tanesi şey yazmış. Sizin kullandığınız fotoğrafın aynısını kullanıp bayramda elektrikli otomobil rezilliği diye paylaştılar diye. Hani haber hazırlamışlar ama ayıp olmasın diye paylaşmışlar önceden. Hani ısmarlama şey yapmışlar ama aslında öyle değildi. Evet. Elektrikli otomobiller bu bayramı en azından gidiş sürecinde sorunsuz olarak atlattılar. Evet. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz.
Dönüşü de inşallah sorunsuz atlatırlar. Yani bir kere şey kabul edecek herkes abi. Yani bayram dönüşlerinde filan ya benzin almak için bile 10-15 dakika 20 dakika sırada beklediğin zamanlar var bazı yerlerde. Ama tabii elektrikli otomobilde bu beklemeler saatleri bulabiliyor. Sıkıntı orada.
Bir diğer sıkıntı da şu olmuş. Gelen yorumlardan görüyoruz. Otopark alanı bulamayanlar elektrikli otomobillerin şarj alanlarını park etmişler. Evet. Bir diğer sıkıntı da bu.
Ama bu AVM'lerde hep yaşadığımız bir problem İstanbul'da mesela. Ya geçen ben şey paylaştım ya. Bir de bak, başka bir gariplik daha var. Bir AVM'de İstanbul'da, Anadolu yakasında, ben hep genelde oraya gidiyorum şarj etmeye elektrikli otomobil olduğu zaman. 3 tane yan yana şarj alanı var. Hani 3 arabalık, ki yanında bir tane daha 3 arabalık var. Karşısında bir 3 arabalık daha var. Falan bayağı büyük bir yer aslında. Adam gelmiş elektrikli otomobil oraya park etmiş ama şarj etmiyor. Arkadaşım, orası elektrikli otomobil park yeri değil. Orası elektrikli otomobil şarj yeri. Adam bırakmış gitmiş arabasını şarja takmadan. Ben şarja geldim.
Bari geldin, tak değil mi, şarjın dolu olsun.
Hiç olmazsa onu yap da ben diyeyim ki ya adam şarjda. Bir de bak bir de böyleleri var. Hani benzinli ve dizel otomobilini şarj istasyonlarına park edenler var zaten. Zaten var. Onu bir türlü daha çözemedik. Hı. Ama aynı zamanda bir de bunlar çıkmaya başladı. Burası elektrikli otomobil özel. Ben buraya bırakır giderim diyor. Bırakamazsın kardeşim. Orası şarj istasyonu. Park istasyonu değil senin için. Park yeri değil. Ha bu arada git İstanbul Havalimanı'nın otoparkına. Oho düşük emisyonlu araçlar için özel park alanları
evet,
var.
Evet.
Abi V8 Range Rover'lar mı istersin bilmem ne mi istersin. Biz bu konuda nasıl diyeyim abi görgüsüzüz. Kurallar umurumuzda değil.
Bu ama sadece
toplumsal empati yok bak toplumsal empatimiz yok bizim.
Sadece şey için elektrikli otomobil için değil daha bu sabah işte oğlumla beraber gelip buraya gelirken ya, öyle ya otoparkın içinde kapalı otoparkın içinde öyle yerler otomobiller bırakılmış gibi ortaya bırakmışlar ya. Ortada evet. Duruyor yani arkadaşım bak bir sürü boş yer var ya bir sürü. Yok abi ortaya bir yere bırakıp gitmişler ya.
Abi neler neler var ya neler neler.
Bir de o şey vardı ya caddede bırakırlar böyle üçüncü şeridini oraya bırakırlar arabayı. Sonra bütün arabalar gidersen sabah orada da tek başına kalırsın böyle. Yolu, geçen vardı bir tanesi bildiğin kavşakta yolun ortasında duruyor araba. Tek başına kalmış bütün arabalar gidince.
Bu arada mesela şeyde çok sık rastlıyorum artık ben. Dönel kavşakların içine araba bırakmaya başladı insan.
Evet onu söylüyorum ben.
Görmüyorsun. İşte görmüyorsun bu arada kavşağı. Ha tabii dönel kavşak kurallarını da öğrenemediğimiz için. Yani o yüzden de yandan çarpma kazalarının bir kısmı da oralarda oluyor. Ki başıma geliyordu ben yola çıkarken. Daha henüz Uskumurköy'de otobana bağlanmak için. Ama artık ben uyandım tabii. Biz uyanık davranıyoruz. Ya o kavşağın içindeyim. Yani gidiyorum adamı gördüm. Ben fren yapmak zorunda kaldım. Çünkü durmayacak hızı belli. Herifin hızından belli. Durmaya hiç niyeti yok. Akıl alır gibi değil.
Yani bu mikrofonlarda 3 sene YouTube'da 6 yılı tamamladık. Bu konuları herhalde bir 100 defa falan konuşmuşuzdur Halit ya. 100 evet, defa konuşmuşuzdur ama ya.
Daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Bu arada ben şeye de baktım. İlk 5 günde yazılan cezalara. 21.807 radar cezası yazılmış. Merak ediyorum. Sayın Bakan ya da Bakanlık acaba cevap verir mi? Kaç tanesi fiziki olarak kesildi bu cezaların? Yani ehliyet ceza puanı.
Kaç tanesi ehliyete yazıldı?
Bana bunu açıklar mı birisi acaba? Yani. Hep bunu söylüyorum. Elektronik ceza sistemleri bazı yerlerde evet işe yarıyor. Hiç itirazım yok. Bazı yerlerde korkutucu da oluyor. Buna da hiç itirazım yok. Ceza, o zaman ehliyet ceza puanını kaldırın kardeşim.
Son bir şey
uygulamayacaksanız kaldırın.
Ceza ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bu ambulansa yol vermeme Bolu'da.
Evet.
Emniyet şeridinin kapatılması ambulansında bir türlü kazaya ulaşamamasıyla ilgili diyorsun. Toplamda kesilen cezayı söylemişler. Oradaki 65 otomobile falan kesilmiş. Araç başı da 6000 lira civarında bir ceza kesilmiş aslında. Ona ne diyorsun?
Peki tabii ben olsam o araç o adamların ehliyetlerini veya sürücülerin diyelim. Kadın da vardır büyük ihtimalle içlerinde. Ehliyetlerine koyarım. 6 ay vermem ehliyetlerini. Arabalarını da kapatırım kardeşim.
Ben arabayı bağlamaktan yemeyim.
Sen birinin hayatıyla ehliyetlerini de alırım. Sen birinin hayatını kaybetmesine sebep olacak bir eylemde bulunuyorsun. Yani öldürmeye yarı teşebbüs ya. Bu başka hiçbir şey
arabayı
değil.
Arabayı
yani.
Bağlarım. Ama biz tatile gidiyoruz. Gitmeyin kardeşim. Sen tatile gideceksin yani. Diye bu yolu kapatırsan ve birisi senin yüzünden hayatını kaybeder. Gitme kardeşim. Sen tatile gitmeyi hak etmiyorsun ya.
Sevgili kardeşim emniyet şeridi tatile gitmek için değildir. Emniyet şeridi acil durumlar içindir. Senin oraya girme hakkın yok. Aracın bozulmadıysa veya işte araçta biri rahatsızlanmadıysa vesaire.
Bayram,
senin oraya girme hakkın yok.
Bayram yani. Tatili süresince Türkiye'nin bütün yollarında işgal edilmeyen ya da kullanılmayan emniyet şeridi yok kardeşim. Fırsatını bulan kafayı oradan sokuyor ve devam ediyor. Bu kadar basit. Bu arabaları arabayı bağlayacaksın abi. Alacaksın arabasını elinden. 6 ay diyeceksin ki bu araba bende kalıyor.
Bu kadar abi. Bu
6
kadar.
Ay araban yok senin. Yani. Hiçbir, sen araba kullanmayı hak etmiyorsun diyeceksin artık. Çünkü ceza abi, artık böyle 3000 5000 falan para değil bunlar.
Ehliyetine de el koyacaksın 6 ay. Aracına da el koyacaksın 6 ay. Bitmiştir abi.
Bak,
beni
ilgilendirmez. Bak ne oluyor. Hani diyorlar işte şeye göre ceza. Plakaya göre. Yok abi plakaya göre ceza ya da yok arabanın modu. Direkt arabayı bağlayacaksın abi. Diyeceksin ki makas mı attın? O arabayı alacaksın o adamın elinden. O adam otomobil kullanmayı hak etmiyor. Alacaksın elinden ya. Gördün mü? Hala bak. Ceza kesiyoruz biz ya. 3000 ceza kestik, ya, 5000 ceza kestik. 100 ceza kestik.
6000 değil 60000 lira kes ayrıca. Canı yanmadan bu insanlar akıllanmayacak.
Abi arabayı bağlayacaksın ya. Bak bazı ceza diyeceksin ki bu emniyet kemerin emniyet şeridini işgal edersen, makas atarsan, evet. İnsanların hayatını tehlikeye sokarsan kusura bakma ben bu arabayı bağlarım. Aldığın yerde de bağlayacaksın nokta. İstediği kadar ağlasın o saatten sonra.
Daha önceki yayınlarda da söyledim. Şimdi al İstanbul İzmir otoyolu. Çıkışları belli. Otomatik, hani her yerde kamera var. Ortalama hız hesabı yapabiliyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Plakaya kesiyorsun. Niye abi? Her çıkışa koy ekipleri. Zaten anında görecek onu o sistemden. O anda gişeden çıkan araba aşırı hızla gitmiş mi gitmemiş mi vesaire mi? Hemen çekeceksin abi orada. Ehliyet puanını yazacağım, bitti. Bitti bu kadar yani.
Alfistler heyecanlı Alfa Romeo Milano'yu bekliyor. Bu yüzden kısa bir ara verelim. Evet. Aranlardan Alfa Romeo'ya geçelim bence.
Tamam,
aranlardan otomobil adamlar devam edecek.
Beni yokuş aşağı ışıklar lastiklerin asfaltta. Kalamadım onlar gibi bir tarafta. Yüze yine pul gibi yeni yaşlar. At çöpe yaz yeniden başla. Sarı yanıyorsa bas gaza daha fazla. Gelişine konuş ya da bırak onu yolda. Söylediğimi diye söylemediğimi anla. Arabanı sür soğuk aralıkta. Buz gibi sev beni yokuş aşağı. Yüzükler lastiklerin asfaltta. Kalamadım onlar gibi bir tarafta. Yüze yine pul gibi yeni yaşlar. At çöpe yaz yeniden başla. Sarı yanıyorsa bas gaza daha fazla. Gelişine konuş ya da bırak onu yolda. Hey. Gelemem geriye sanılan yine aksi değil. Bir kalp yandıkça güzelleşmiş. Soruyor mu gece seslerin seni niye çok sevmedi? Söylediğimi diye söylemediğimi anla. Bugün ama değil yarın ama bana kolla. Onlar yanlışlar yapar.
RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Balkan ve Turgut Yüksekler'le Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Halit, şeyi soracağım. Alfa'yı soracağım da ben bu hafta bir tane hem Instagram'da hem Twitter'da paylaştım. Oğlumla bir kendi aramızdaki bir sohbeti çekmişler. Baba diyor, sen her konuda anlaşıyoruz ama diyor sen Mercedes'sin, ben BMW'ciyim diyor. Sen hangi taraftasın?
Benim tarafım yok ya.
Yok mu?
Benim tarafım yok.
Aşağıya
yok,
gelen yok, yorumlarda hani... hep şu vardı. Belli bir yaşa kadar hep aynıdır da ondan sonra babanın yolunu bulursun. Baba diyor, bunlar diyor, bana ne demek istiyorlar diyor. Dedim ki işte onu belli bir yaştan sonra anlayacaksın sen.
Yani şey tabii, Mercedes yıllar önce, yani buna 20 yıl önce falan çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Çünkü Mercedes müşterilerinin yaş ortalaması 54'tü. Dediler ki ya bu böyle giderse bizim müşterimiz kalmayacak. O yüzden A serisini çıkarttılar. Ve devamı CLA'lar, şunlar bunlar yani.
Genç son bir anekdot tanıtım. Ona göre Japon Otomobilciler Derneği de altına yorum yazmış. Ya Batu, sen hani Japoncuydun falan. Bizimki de şey demiş. Ya ekonominin durumu malum, onlara ulaşmak zor yazmış.
BMW daha kolay ulaşıyor. Yani.
14 dedim, M4 Competition bakıyor ama öbür tarafta bunlara ulaşmak zor diyor. Alfa Romeo, Milano.
Milano, Alfa Milano çok, Alfa için çok heyecan verici bir model olacak.
Bir anda Alpistler ikiye böldü ama kafadan da.
Tabii tabii. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Alfa Milano. Milano ismi daha önce de kullanılmıştı bu arada. O da çok başarılı olmayan modeldi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama Milano tabii Alfa'nın kurulduğu şehir sonuç itibariyle baktığımda. Yani o bölgenin markası 1910'da kurulmuştu bu arada. Ama daha o zaman Alfa Romeo değildi. Sadece Alfa'ydı. Ve Milano İlk elektrikli Alfa modeli. En önemli özelliği o. Hı hı. Bu arada ben mutfaktan katılıyorum. Bir kedimiz var yani. Kız kardeşim kedisi var ya. Mutfaktan çıkmaya çalışıyorum. Yavlıyor. Ona bir yol vereyim ben, müsaade ederseniz eğer. Evet. Şimdi devam edebilirim.
Tabii ki.
Evet, döndüm. Kedimizi azat ettim. Şimdi az önce söylediğim gibi ilk elektrikli Alfa Romeo modeli bu. Ve enteresan bir şekilde biliyorsun... küçük sınıfta Alfa Romeo Mito'dan sonra bir daha yeni model üretmedi. Fakat Giulietta da çok eskimişti. 10 yılı aşan bir sürede üretildi. Otomobil dünyasında özellikle son dönemde, son 40-50 yılda diyelim, az rastlanan bir özelliktir bu. Çok uzun süre, bu kadar uzun süre üretilmek. Ve Alfa Romeo CEO'su Imparato, ki enteresan bir heriftir, daha önce Peugeot'u yönetmişti. İlginç, heyecanlı bir adamdır. Şey diye açıklama yapmıştı daha önce, Milano gelecek, hani yepyeni bir model yapıyoruz. Hem Beaton'un hem de Giulietta'nın yerini alacak demişti. Şimdi o zaman diyorsun ki ya biri B, biri C, yani C hatchback, yani nasıl olacak acaba? Tahmin edildiği gibi aslına bakarsan Stellantis grubunun hani B SUV'larını yaptığı platformda, hani Jeep Avenger mesela, aslında aynı platform. Hı hı. Bu platformda nasıl bir C çıkar acaba gibi düşünmüştük. Çok da C değil tabii. 4.17 metre uzunluğu, yani 4170 mm civarında bir uzunluğu var. Tam böyle B ile C arasında bir yere sıkıştırılmış gibi görünüyor. Ve hani C'nin bir takım özelliklerini taşıyabilmesi için mesela bagaj hacmine bakarsın. 400 litre bagaj hacmi fena değil hakikaten bu açıdan bakıldığında. Yani C hatchbackler de bu seviyelerde sonuçta. Ve enteresan bir yalı otomobil olmuş, ama dediğin gibi tasarım konusunda Alfistiler, yani Alfa Romeo tutkunları ikiye bölündü. Gerçekten de beklemediğimiz yepyeni bir tarz oluşturmuşlar. Ha, geçmişten bir takım öğeler de almışlar vesaire, ama beğenen olduğu kadar beğenmeyen de var. Bir kumar oynamışlar gibi geliyor bana, açık söylemek gerekirse.
Sanki beğenmeyen sayısı daha fazla. Yani benim gördüğüm o.
Ben fotoğraftan ya da videodan otomobille ilgili tasarım yorumu yapmam abi. 3 boyutlu görmek başka. Fotoğraf ve video 2 boyutlu. Bazı derinlikleri, bazı çizgileri anlayamıyorsun 2 boyutta.
Ben onu şey demiştim. Formentor için söylemiştim, biliyorsun. Devasa bir otomobil gibi, evet, geldiğinde bir gördüm. Aa, bu bayağı küçük bir otomobil yani.
Yani hani C segmenti bir otomobil, evet, çıktı karşına. Ben de Mayıs ayı başında gideceğim bu otomobili yerinde görmeye. O zaman daha net şeyler söyleyebilirim. Ama tabii mesela o Core Sportivo denir onların o üçgen ızgarasına. O yeniden yorumlanmış. İşte normal versiyonlarda eskisi gibi sadece Alfa Romeo yazıyor. Sportif versiyonda işte yılan figürü falan da var vesaire.
İşte o her renkte i̇şte olmayabilir o. Mesela ben beyazını gördüm. Çok kötü duruyor. Kırmızı da oturmuş mesela. Hani rengi göre bile değişik gösterecek o.
Değişir. Yani şeyi görmek gerekiyor. Üç boyutlu görmek gerekiyor bence. Fakat Imparato daha bu otomobil hiç tanıtılmadan bir araya geldiğimizde şu iddiada bulunmuştu. Bu segmentin en dinamik sürüş özelliklerine sahip olacak bu otomobil demişti. Tamam mı? Çok iddialıydı bu konuda. Ve şimdi detaylarına bakıyorum. Mesela Giulia GTA vardır. Hani Giulia'nın en sportif versiyonu. Onun şasisini, süspansiyonunu hazırlayan ekip bu otomobilin Milano'nun süspansiyon ayarlarını yapmış. Yani ha diyorsun o zaman, lan bak burada bir şey olabilir. Mesela segmentin diyor en direkt direksiyon oranı, 14'e 6 direksiyon oranı uygulamışlar. Yani küçücük çevireceksin, otomobilin burnu dönecek gibi hayal et bunu. Çok hızlı çalışan direksiyondan bahsediyoruz falan gibi. Ama mesela iç mekanda geleneksel alfa öğelerini gözümüze sokmuşlar. Biliyorsun teleskopik, böyle derine gömülmüş göstergeler kullanırdı alfa. Tamam, şu anda 10.25 inçlik gösterge tablosu var, yani dijital, ama siperliği o dürbün şeklinde. Quadrifoglio, yani dört yapraklı yonca, çok önemlidir Alfa Romeo tarihinde. Havalandırma ızgaralarında o motifi kullanmışlar mesela. Gibi böyle geçmişle geleceği bir araya getirmeye çalıştıkları bir tasarım. Dediğim gibi dış tasarıma bir şey diyemiyorum şu anda. Çok farklı geldi bana, hiç Alfa gibi gelmedi özellikle arkası. Hani önde tamam tutturuyorum bazı yerleri ama bir yakından görünce inşallah.
Motor vesaire ile ilgili açıklama var mı? Hem hibrit hem elektrikli olacak.
Doğru. Zaten şimdi Milano Elettrica diyorlar, elektriklisine. Hı. Aslında bildiğimiz işte Jeep Avenger'da, işte Peugeot 208'de, 2008'de, ne bileyim Opel Mokka'da, Corsa'da vesaire de kullanılan aynı elektrik altyapısını kullanıyor. 400 volt, 54 kWh batarya, 156 beygir güç, işte 410 km menzil, şehir içi menzili 590 km olarak açıklanıyor. 100 kW DC'den şarj olabiliyor. O da %10'dan %80'e 30 dakika diyor. Yani aslında kuzenlerinden diyelim ya da kardeşlerinden farklı değil. Farklı bir tane var ama. Veloce. İşte Alfa farkı burada çıkmaya başlıyor. Veloce versiyonu var, 240 beygir elektrikli. Yani ama tabii 54 kWh batarya olunca menzilini vermediler henüz. Yani görmedim henüz. Tabii 410 kilometre olmayacaktır. 300'lü rakamlarda kalır. Ama mesela bu Veloce'nin yüksekliği 25 milimetre alçaltılmış. Yani otomobil yere daha yakın. Torsen diferansiyel var. Yani kilitli diferansiyel var. Bayağı yarış otomobili gibi bir şey yapmışlar yani. Şimdi bu Alfa, evet, buna bak, 20 inç jant var onda mesela Veloce'de. Ön diskler 380 milimetreye çıkarılmış. 4 pistonlu kaliperler falan. Bak bu çok heyecanlandırıyor mesela beni. Bunu kullanmak isterim örneğin.
Diğer taraftan, Mayıs başında kullanacaksın diye biliyorum zaten.
Mayıs orta, yani evet, Mayıs'ın ilk 10 gününde inşallah kullanmış olacağım. İbrida, hibrite İbrida diyorlar. 1.2 litrelik bu Stellantis grubunun Peugeot Citroen markalarında hali hazırda Türkiye'de de satılan 136 beygirlik hibrit motoru. Bu 48 volt. Bu da olacak Milano'da. Üstelik bunun Q4, yani 4 tekerlekten çekişli versiyonu da olacak. Yani buralar işte şey, insanın hoşuna giden yerler. Bir de Alfa Romeo'nun uzun yıllardan beri kullandığı DNA sistemi vardır. Aslında sürüş modu sistemidir. DNA derler buna. Dinamik, natürel, hani öyle diyeyim, doğal. Advanced efficiency diyor onlar. Hani geliştirilmiş verimlilik gibi 3 modu var. Ama Q4 versiyonlarında bir de Q4 için ayrı bir sürüş modu daha olacak. Yani var.
Alfa seni heyecanlandırmış net.
Yani ben Alfa ya, kendine özgü bir markadır, severim ve özellikle mesela uzun yıllar Fiat grubu altında olsa da mesela kendi motorlarını yapardı. Hani hep özel bir parçası, birkaç parçası, birkaç karakteri olurdu Alfa'nın. Burada da o karakteri arayacağım. Bu arada Mayıs'ta Türkiye'de online satışa başlayacaklar Alfa Romeo Milano'nun. Eylül'de de teslim edecekler. Şimdi fiyatını bilmiyoruz.
Gelince onu da göreceğiz.
Elektriklisinin %10'da kalacağını söylüyorlar. Bu da 1 milyon 700 bin lira civarında bir rakamı bekleyebiliriz gibi gösteriyor zaten.
Alfa heyecanlandırmış ama bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftada önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. Halicim, sana da hayırlı yolculuklar diliyorum. Yavaş gel, sakin gel dememe gerek yok. Zaten öyle geleceğini biliyorum. Yollardan gördüklerin olursa sosyal medyadan bekliyoruz o paylaşımlarını.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Herkese tekrar iyi bayramlar olsun. Hani geçti ama yine de iyi tatiller olsun. Herkes sağ salim evine dönsün.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Biriktirazım parlayacak bu yaz. Gökteki aşk yıldızım benimle sona sür. Sonuna kadar sür. Çok büyük olay bu, geri durmak kolay mı? İlk adımı atsam sürse sonsuza kadar. Bu yazı unutmam. Mümkün değil, yıldızlar yanımda hepsi parlak. Şansım bu gece uyumaz. Baksın da etrafa, sen gibi yok burada.
Kimize? ki boş bu telaşın. Eşim dostum yoktur, it köpek hep arkadaşım. Güvenme bana, bugün olduğum gibi yarın olmazsam giderim hep yolumdan, kimse darılmasın. Sanmayın kararsızım, eylemlerim kaza değil. Bir güler bir ağlarım, ben böyleyim azadedim. Gelmem hiçbir oltaya, ben doğmadım ki daha demin. Hem çalar hem oynarım, hiç dinlemem el alemi. Day, da-da-da-da-da-day. Da-da-da-da-da-day.
Sanki kurşunlarım eski. Katilleri öldürsek katiller eksilmez ki. İnanma bana, bugün olduğum gibi yarın